Ayrım 21.
Aydın, Cumhuriyet'in bürokratı oğlu. Ben Osmanlı'nın esnaf kızıyım. Gel de kişilerden yola çıkarak bir toplumun tarihini çözümleme. Fakat galiba bu daha çok senin işin. Burada oturuyorlardı işte. Elektrikli kapta kahve kaynıyor. Konyak kadehlerinde birer parmacıkla konyak. Keşke Aydın'ı ciddiye alsaydım. Bir toplum birimi olarak değil, hayır. Bir kişi olarak. Keşke dememiş miydin? Aydın benim için birlikte gülünüp oynanan, şakalar edilen, pek bir derde şifa olmayan, yine de varlığı kaçınılmaz bir toplum katmanının hayli soyut yüzüydü sanki. Gözleri sulanmıştı. Sulandı yani. Bilim işte böyle geneller. Ama sizler, siz edebiyatçılar hiçbir şeyi bu anlamda genellemezsiniz, değil mi? Herkesin toplum katlarının temsilcisi olan roman kahramanlarını sevmiyorum. Bu kadarını ben de görebiliyorum. Fakat örnekse senin kahramanların, onlar çok kendine özgü, özel kişiler. Onları tanımak güç. Bizim göremediğimiz yüzler onlar. İşte Aydın, onun deli doluluğu, delişmenliği, genel parçalanmışlığı unutmak istercesine ve eline yüzüne bulaştıra bulaştıra ille de oynamak istediği o rumbalar, ettiği valsler. Hep özgür, kendini gerçekten özgür duyan, özgürmüş gibi yapmayan, sahiden o olabilen kadın özlemi çekip durması. Onu ciddiye almaya değmez miydi sanki? Bilmiyor. Aydın üstünde fazla düşünmedi. Salt Aysel söz konusu olduğu zaman. Salt kıskançlıkla, küskünlük, kırgınlıkla. Aydın'ın ölümünden birkaç yıl önce yine Aysel. Ömür bu adam, çılgın. Şimdi de piyano dersi almaya başladı demişti. Piyano öğrenecek ve açık havada bir ağacının altında sabahtan akşama, akşamdan sabaha yalnızca harmandalı zeybeğini çalacakmış. Ben homurdanmıştım. Aman canım, bırak şu zevzeyi. Harmandalını çalmak için piyano öğrenmek gerekmez. Ciddiye alınmayacak her şeyi pek güzel ciddiye alıyoruz işte. Aydın'ı o zaman da kıskanmıştı. Şimdi ise birden içi burkuluyor. Bir an onun ölümünde kendi ölümünü görüyor. Aysel'in bu cenazeden sonra da ah keşke dediğini. Bundan ürkmesi gerektiğini mi, buna sevinmesi gerektiğini mi bilemiyor. Kaosu aş, kaosu aş, beynindeki kaosu. Elini usulca yazı masasının önündeki küçük iskemlenin arkalığına koyuyor. Az önce tavana asılmış bir Aysel'in ayakları dibine devirdiği. Sanki bu el, şimdi onun hala çok kıpırtılı omuzlarından biri üstünde duruyor. Hemen hemen fısıldıyor. Senin salt düşüncede değil, duyguda sevdiğimi söylemeliyim sana. Bir gün ah keşke, keşke bilseydim dememen için. Silkiniyor. Şimdi düşünülecek olan bunlar değil. Ortadan yok olan da ben değilim. Aysel, keşke Üner'e hemen hemen homurdanarak sırtımı dönmeseydim. Sen kal, ben giderim. Üner gerçekte ne kadar anlayışlı davrandı. Bir adım geri çekildi, biraz şaşkın bana yol verdi. Elbette, tabii, sizi anlıyorum. Anlıyor mu acaba? Onun kendisiyle hiçbir sorunu yokmuşçasına yalın, duru bakan gözleri. Sık sık Aysel'i çağrıştıran. O bakışlar bu akşam biraz endişeyle gölgeli. Hem Alev'in durumundan, hem hocasının hiçbir yere hiçbir haber vermeden törene gelmeyişinden. Belki de yok. Onun kendisiyle bir sorunu yok. Hayatla barışık. Bizlere her bir hoşgörü ve anlayışla bakıyor. Yo, bizlere acıyor herhalde. Cumhuriyetin ilk idealist kuşakları. Ey Türk gençliği, birinci vazifen. Hiç de hazırlıklı olmayan omuzların onca görev üstlenişiyle yıkılan kuleler. Bozulan düşler ve artık ya bizden öncekilerde ya bizden sonrakilerde yeni bir güç aşısı arayıp duruşlarımız. Herkesin de birlikte suya gömülüşler ya da dıştalanış, dıştalanış. Olmadık bir zamanda yeniden göreve çağrılış, olmadık bir zamanda göreve hücum, görev, görev. Başımızda eski kurtarıcılık tacımız, sırtımızda eprimiş şövalye zırhımız, yeniden başlamak, yeniden, yeniden. Ve artık istemeye istemeye, artık bıkkınlıkla yine de birbirimize sarılışlarımız. Bunun bir sığınış olduğunu hiç ele vermek istemeyerek. Yalnızlıktan ne kadar korktuk, tek kalmaktan. Evet, Üner acıyor bize. Sevecenliği buradan kaynaklanıyor. Aysel de bunu bir değer bilirlik sanıp durdu zaten. Duruşmalardan birine Üner'in kolunda geldi. Öne atılmayı sevmiyorum. Aysel'e duruşmaya ben götüreyim seni demedim. Sonra da Üner'i küçümsedim tabii. Yiğitlik taslıyor. Halkı başkaldırıya kışkırtmakla suçlanan bir profesörün yanında duracak da ilericilerin gözünde yükselecek. Herkesin korkup sindiği bir zamanda üniversitesine yeniden dönebilme kapılarını bütün bütün kapayarak bravo doçent Üner'e denecek. Artık yiğitliğin, yüceliğin terazisi günlük politikanın güdük ölçüleri olup çıktı. Başka ölçü yok. Aykırı bir başkaldırı yolu yok. Üstümüze gaz döküp yakmak yok. Dökülenlerden elde avuçta kalanlarla yeniden başlamak. Yitirilmiş güçler, eskimiş güvenlerle. İşten atılmayı, hapse tıkılmayı göze almaktan başka karşı duruş yolu yok. Aykırı tek ses yok. İşte o zaman da böyle şeyler düşündüm. Hep kendi yapamadığımı başkalarının yapmasının özlemini çekerek. Alçak. Üner hakkında böyle şeyler düşüneceğin en son kişi olmalı değil mi? Onu o günler böyle değerlendirmemin, benim de günlük politikanın güdük ölçülerine yenilmemden başka ne anlamı var? Duruşmaya gitmek mi, gitmemek mi? Aysel'in yanında görünmek mi, görünmemek mi? Dilekçelere imza koymak mı, koymamak mı? Bildirilere katılmak mı, katılmamak mı? Düzen ve baskıcı dönemler en doğal edimlerimizden birer kahraman yaratıyor. Böyle dönemlerde en doğal edimler, eğilimler insanda bir yanlışlık duygusu uyandırıyor. Değerler sarsılmıştır. Biz gerçekten biz miyiz, değil miyiz? Her şey bulanıklaşıyor. Eskinin o büyük, tutkulu roman kişileri, o keskin yansıyışlar artık yazılamaz oluyor. Şimdi apaçık anımsıyor. O günlerde Aysel'i, bu günler yanında görünmesem iyi olur diye takılmıştı. Güne ne kadardı uygun bir nükte. Öyleydi elbette. Ama kim bilir duruşmasına belki de Aysel'in bu şakayı ciddiye alabileceğinden çekindiği için gitti. Belki de bugüne dek hep onun yanında kalışı, onu yüceltişi. Kim bilir? Kim bilir? Her şey olabilir. Basında çirkin bir iftiraya uğradığı zaman pek çok kimse Aysel'in çevresinden uzaklaşmamış mıydı? O kadar yalnızlaştırılmasaydı Aysel'e bu kadar yapışacak mıydım bakalım? Hangi doğallık? Hangi doğal edimler, eğilimler? Artık böyle şeylerden söz etmek olanaksız. Böyle olmak olanaksız. Ben de kim bilir neden dolayı Aysel'e? Bildiriyi yayacakmış. Ama iftira olayından sonra artık adına güven duyulmaz diye. İşte. Bizi yalnız günlük ölçüler yönetiyor. Biz kendimiz değil. Kimse kendine kalmıyor. Kendinin efendisi olamıyor. Her şey darbelere, yarışmalara, ödüllere göre. Cehennem başkaları değil. Cehennem artık kendimiziz. Artık son. Sürüye katılmaya, günlük çatapatalarda aydınlıklar görmeye son. Paydos. Alev anlatmıştı. Aysel o gece böyle demiş. Yani banyoda baygın düşüp her yanını kırdığı gece. Yaşamlarımız elimizden alınıyor. Kararlarımız neredeyse bir filmi görmeye karar verişimiz de piyasaya sürülecek herhangi bir şeye bağlı. Aysel'in sürüye katılmaya son dediği andaki sesini işitmek, o andaki yüzünü ben de görmek isterdim. Herhalde ciddi değildi. Öyle dediği günden bugüne aradan kaç yıl geçti? Herhalde kesin değildi. Bitti. Sonlarımız bile ne kadar dağınık, parçalı. Önceden hiç düşünmediği halde masanın yanından ayrılıp ansızın banyoya yöneliyor. Kısa, karanlık bir koridorda duruyor. İnsan hem de o baş dönmeleri arasında kalkıp da reklam delisi bir senaryocunun çağrısına koşar mı? Fakat Aysel özellikle Aydın'ın ölümü ardından o sarsılışla "En çok gülenleri en fazla ciddiye almalıyız" demedi mi? Ah onun bu aşırı duyarlılıkları, zekasını zaman zaman budalalaştıran iyimserlikleri. Onlar o senaryocu oğlan gibiler hıçkırıklarını ele vermemek için sırıtmıyorlar ki Aysel. Daha çok sırıtabilmek için sırıtıyorlar. Bu kadarını nasıl ayırt edemezsin? Hiç yakınmazdı. Yakınmaz yani. Ama bir kez yakındı. İşte o filmin ilk gösteriminden sonra. Banyoda geçirdiği kazadan sonra. Kendine çok kızmış. Ya yine öyle. Omuz ve bacak alçıda, yarı kendine öfkeli, yarı kendine gülerek anlatıyor. Organik zamanla bilinç zamanı arasında. Hani bir ara dışarıdan ders veriyordum ya üniversitede. İşte o zamanki öğrencilerimden biri telefon etti. Yüreğim kulaklarını dikmişti yine. Doçent Üner takılıyordu. İşte peşinize bir delikanlı daha taktınız, itiraf edin. İtiraf edin. Ah Ünerciğim, beni hep sevindirmek istersin. Fakat şimdiki gençler bizi peşlerinde istiyorlar yavrucuğum. Biz de kuzu kuzu gidiyoruz. Yeni bir film çevrilmiş de. Filmin senaryosunu telefon eden öğrencisi yazmış. İlk gösterimde illa Aysel'in de bulunmasını istiyormuş. Nasıl içten, coşkulu bir çağrı anlatamam. Hocam diyordu. Sanırım toplumsal çözümlemeleri çok doğru bir film oldu. Homurdandım. Beş para etmez bir senaryo yazdığı buradan belli daha. Aysel alçılı omzuna tak tak vurmuştu. Evet ama telin bu ucundaki sen değildin, bendim. Oğlan da sizin görüşleriniz benim için çok değerli. Ne olur gelin, bizi eleştirin. Kusurumuz varsa söyleyin diyordu. Ne olsa benim de böyle aranıp sorulmalara, düşüncelerimin önemsenmesine susadığım bir zamanım. Alev ağladı ağlayacak. Hocam, aa ne var bunda? Bensiz o düğün olmazmış sandım. Öğrencimin üstelemelerini işitseydiniz, siz de o filmin ilk gösterimi sizsiz asla yapılamazmış sanırdınız. Oysa o gün gelip çattığında başımda kötü bir döngünlük, içimde bir boşalma, beynimde bir sıkışma. Belki tansiyon düştü, belki çıktı, ne bilirim. Üner yine takılmıştı. Zaten başkalarına akıl dağıtanların kendine hayrı yoktur. Doktorlarsa kendini topluma adamış aydınlar için icat edilmemiştir tabii. Canım, öğrenciye söz verirken bir şeyim yoktu. Hava da berbat mı berbat ama söz vermiştim artık. Asıl tezel duymasın, çocuklar gecenin gidişatını sakın duymasın. Benimle kötü alay eder. Koridorun lambasını yakıp yakmamakta, banyo kapısını açıp açmamakta kararsız. Kendimi iyiden iyiye soyguna çıkmış biri gibi duyuyorum. Hem ya içerideyse, yıkanıyorsa? Kulak kabartıyor. Bir su sesi var gibi. Ama alt kattan mı geliyor, içeriden mi? Böyle bir apartmanda bunu bilmek olanaksız. İnce, uzak bir su şırıltısı arasında açık seçik işittiyse hep Aysel'in geçmişten çıkıp gelen sesi. Yağmur kıyamet. Yine de kalkıp gittim. Söz vermiştim. Alev inliyor. Ah hocam, söz verişler artık... Ağlama. Şuradan bir sigara uzat bana. Söz verilmişse söz verilmiştir. Kalkıp gittim. Filmin gösteriminin yapılacağı yerde her zamanki yüzler bildik kalabalık. Tabii haklısınız. Öğrencimin beni kapıda karşılayacağını sanıyordum. Öyle bir şey olmadı. Onu o kalabalığın arasında uzaktan gördüm. Bir ara o da beni gördü. Şöyle hani hiç o üstelemeleri, ille gelin, beklerim hocam deyişleri falan yokmuş gibi... Belli belirsiz bir el sallayış, sonra da çevresindeki kalabalıkla konuşmasını sürdürüşü. Ne yapsın, görüşlerine güvendiği o kadar çok kişisi olunca hepsiyle nasıl başa çıksın? Derken efendim, kendisi yönetmen, baş oyuncusu falan fotoğrafçılara poz vermeye durdular. İş iştir. Başka ne bekliyordum ki? Herhalde baş dönmelerim, iç boşalmalarım nedeniyle fazla duyarlı bir hal aldım, alınganlaştım. Ne bileyim, salonda toplanmış kalabalıktan hiç değilse birinin bana yakın, sıcak bir selam vermesini bekledim. Oysa böyle bir şey olmadı. Nasılsınız diye yanına sokulduğum birkaç kişi de siz nasılsınız demeyi bile benden esirgedi. Artık adı sahtekara çıkmış, ununu eleyip eleğini duvara asmış bir profesör eskisiyim nasıl olsa. Bu etiket üstüme nicedir yapıştırılmış, orada duruyor. Artık bana kim aldırır? Şaşkındım. Onu hiç böyle kendini acır bir halde görmemiştim. Baş kaldırdım. Büyümüşsün. Evet, çok büyümüşsün. Epey hastaymışsın belli. Genel bir kopukluğu, nasıl salt sana karşı bir tutunmuş gibi alırsın. Sigarasının dumanını havaya savuruyor. Sesinde alaycı titreşimler. Ama pırıl pırıl, fırından yeni çıkmış mis gibi şöhretler çevresinde nasıl halka olunduğunu görseydin, genel kopukluğun sade, bana, sana, senin gibi, benim gibi sırtına geçmişini yüklemişlere karşı geçerli bulunduğunu kara kara düşünmezlik edemezdin sevgili yazar dostum. 3 ayda bir roman yayınlamazsın, artık yoksun, bunu bil. Sanki o gündeymiş gibi yine omuz silkiyor. Banyonun kapısına tık tık vuruyor. İçeriden bir yanıt gelecek mi diye bekliyor. Artık su sesi de yok. Çıt yok. Yatağa bağımlılık, o alçılar, sargılar, kendine güvenini sarsmış olmalı. Anlatırken dudakları titriyor, gözleri sulanıyor. Kolay şartlanışlara ve unutkanlıklara zaman zaman baş kaldırıyor. Derken toparlanıp kendine gülüyor. Yine kendi kendisiyle alay ediyordu. Gerçekten o oğlan beni neden çağırdı acaba? Yağmur yağacağını da bilmiyordu ki. Salonu dolduramayacak olmalarından korksun. Bakın yine rica ediyorum. Sakın tezele duyurmayın. Ben bile o geceyi kendimden gizlemeye, hiç olmamışa getirmeye çalışıyorum. Hele şu sargılardan çıkayım. Bir gün bunu başaracağım. Elbet hepten unutacağım. Bu ta o zaman bile çok kolay olabilirdi. Eğer film bir şeye benzeseydi. Berbattı. Senaryoda, kurguda, oyunda. Dışarıda hava daha berbat. İçeride nedense yönetmenin, senaristin, oyuncuların, fotoğrafçının yanakları öpülüp duruyordu. Birbirini kutlayan kutlayana. Herkes herkesi, herkes kendini kutluyor. Nasılsa kimseler farkında değil. Vefa ve incelik denen şey de çoktan rafa kalkmış olduğuna göre usulca sıyrılıp çıktım sokağa. Yağmur fırtınayla karışık insanın suratına çarpıp duruyor. Bana da diyor ki, sanat ve söz veriş adına hasta hasta sokaklara fırlamanın cezasını çek. Biliyor musunuz, büsbütün dengemi yitirip saldırganlığın, şiddetin, kim vurduya getirişin havaya da geçtiğini düşündüm o ara. Öylesi bir perişanlık. Karşıdan karşıya geçeceğiz, dizlerine dek ağdalı bir suya dalıyorsun. Otobüs, dolmuş durakları uzak, taksi sürücüleri yüzüme bile bakmadan geçip gidiyorlar suları fışkırtarak. O köşeden bu köşeye seyirtiyor, kova kova kirli su yemiş bir halde sellerde yüzüyorum. Alev daha kötü iniyordu. Ah hocam, ah! Salondan çıkmadan bana bir telefon etseniz olmaz mıydı? Üner kıs kıs gülüyor, ben homurdanıyorum. Etmez, kimseye muhtaç değildir kendileri. Dinle bakalım, muhtaç mıymışım, değil miymişim? Bir taksi ya da sizler olsanız yine iyi. Çırpına ede 100 metre kadar ilerleyebilmiş olacağım. Baktım, artık içeriden boşalanlar da arabalarına binmiş, neşeli neşeli gidiyorlar. Bir ara eski öğrencimi, yeni senaristi, başka bir özel arabanın içinde, yanında güzel kızlar, yakışıklı oğlanlarla gülü oynaya yanımdan geçerken gördüm. O an yağmuru, her şeyi unuttum ve yalnızca, evet, yalnızca tek bir duygu kaldı bende. Benim de o ve onlar tarafından bu halimde görülmemden korktum. Başım daha beter döndü, içim daha kötü boşaldı. Korkunun böylesini hiç yaşamamıştım dostlarım. Dahası Ömer'siz kalışımdan o yana yeni bir şeye daha alışmam gerektiğini anladım. Bu şey beni daha çok korkuttu. Sesini becerebildiği oranda pes tonu ayarlıyor, başını banyo kapısına yaklaştırıp fısıldıyor. Aysel, Aysel, orada mısın? Yanıt yok. Daha doğrusu yanıt ard arda korktum, korktum, korktum oluyor. İşte orada, burada kolayca askerden korktu, sıkı yönetimden korktu, yönetimden korktu, geleceğinden korktu falan diye konuşulabiliyor, yazabiliyorlar. Bunlara gelene dek insanların ne kadar daha günlük, alelade, ne kadar daha yakın, kendi kendisiyle ilintili korkuları var. Yağmurda ıslak kedi halinin öğrencisi tarafından görülmesi korkusu var. Acınmaktan korkuş var. Yeni bir duruma alışmış sanırken alışamamış olduğunu görmenin korkusu var. Hiç sanmazken içinde yakın birinden, koruyucu bir erkekten yoksunluğu yakalayıvermenin korkusu. Küçük boy ve çok özel korkular. Aysel de ama diyordu. Böyle pek özel korkularım olduğunu anlayınca daha çok korktum. Bunları alt edemeyecek kerte yaşlanmış olmaktan işte. Sonuçta nihayet evine ulaşıp da kurunmak üzere banyoya girdiğinde ise gerisini hatırlamıyorum hakim bey. Böyle söylemişti. Gözlerini açınca kendini o yarı bodrum katının banyosunda, buz gibi bir betonun üstünde bulmuş. Sallanan bir ayak, çöken bir omuzla, yapayalnız. Ne doçent Üner, ne Alev, ne Engin, ne Ömer artık, ne de ben. Ne senaryocu, ne şu, ne bu. Ya yine? Banyonun kapısını itip açtı. Baktı Aysel, her yanı kırık, çıkık, yerde iniltilerle. Kulak veriyor. Hiçbir yandan herhangi bir inilti falan gelmiyor. Kapıyı yeniden açtı, baktı. Baktı Aysel, 3 tüp ilaç yutmuş, ölü, ölmek üzere, çıplak, değil. Saks mavisi sabahlık, değil, küvetti. Küvet ağzına kadar suyla dolmuş taşmış. Aysel suda boğulmuş, boğulmuş, değil. Duşta çıplak, etleri sarkık, memeleri bir çığlık. Aa, nedir canım, pat diye giriyorsun içeri. Evimin anahtarını bunun için mi verdim ben sana? Çökmüş bir gövdeyi banyoda dikizleyesin diye mi? Çık dışarı. Utançla geri çekiliyor. Hayır, ama daha banyonun lambasını bile yakmamıştı ki. Şimdi yakıyor. Çekinik, utangaç, çabuk bir göz atıyor içeri. Soyguncu gibiyim. Tam bir hırsız. Akpak duş perdesi, akpak havlular, musluğun üstündeki daracık cam rafta diş fırçası bardakları, sırları dökülmüş küçük bir ayna. Yerde ise yalnızca şeker pembesi bir çift havlu terlik. Kendisine bundan söz edildiğinde gözlerinin önüne bile getiremediği çığırtkan pembe. Hayır, şeker pembesi falan değil, çingene pembesi.